Ayrım 6.
Yusuf büsbütün kendini kaptırıp kurban olayım diye çığırmış. Kaymakam köşeden işaret edince Yusuf'un kolundan tutup dışarı atmışlar. O günden sonra kız bir daha Yusuf'un dükkanına gelmedi. Herhalde rezillikten korktu. Kart adamın sevdalısı tatlı olur. Yapıştıkça yapışır. Öyle ya, zaten çok da kalmadılar. 3-5 gün sonra çekip Bursa'ya gittiler. Yusuf o geceden sonra kendini bıraktı. Adam akıllı zebun oldu. Halinden korkmaya başladım. Kızı para istemeye dükkanın kapısına gelince bir bağırır, 7 mahalleye duyururdu. Kızcağız da hani şu az evvel buraya gelen gözünü silip eve kaçardı. Ama çok sürmedi. 5-10 günde Yusuf kendine gelir gibi oldu. Bir gün dükkana uğradı. Bizdeki de akıl mı ya dedi. Ölüleri bize bakar mı? Gönül eğlendi gitti. Yalnız dilleri pek hoştu. Dargın kaldığıma yanarım dedi. Durdu durdu. Kim bilir şimdi nerededir? Kimlere tatlı dil döküyordur diye içini çekti. Yusuf, aklını başına topla. Evine, ailene mukayyet ol dedim. Allah bilir ya yürekten söylemedim. Biz de gönül hali nedir biliriz. Sevdalıya pent vermesi kolaydır. Gel de sevdayı çekene sor. Ama dediğim gibi Yusuf kendini çabuk topladı. Çoluğuna çocuğuna bağırmaz oldu. Kızın lafını etmedi. Bir gün baktım sazını da evine götürmüş. Eh artık bu da geçti diyordum. Bir gün Yusuf'la benim dükkanda oturup konuşuyorduk. Bana bak Yusuf dedim. İnsan hali işte böyle. 15 günlük ömrü 15 seneye sığdıramazsın da 15 senelik ömrü 15 günde yaşayıverirsin. Aldırma. Allah ömür verir de sakalımız ağrır, belimiz bükülürse karşı karşıya oturur, bu günleri anıp söyleşiriz. İnsanın iyi günü de kötü günü de geçer. El verir ki bu günlerden anacak bir şey kalsın. Yusuf başını sallar, içini çekerdi. Lakin gönlünün derdi kalmamıştı. Her halinden belliydi. İşte o sırada içeri bizim Kara Hakkı girdi. Hoş geldin Hakkı, işler nasıl dedim. Ortalarda görünmedin, deliye girdin sandık. Kara Hakkı pek köyde durmaz, Bursa, Balıkesir, İzmir'e kadar dolaşır, keyif satardı. Senin anlayacağın esrar götürürdü. Bizim buranın kendilerinden çok âlâ esrar çıkar ha. Hakkı, aleyküm selam dedi. Yusuf'u görünce, aman üstümde kalmasın Yusuf'a, sana selam getirdim dedi. Yusuf bir sarardı, içine doğmuş garibin. Kimden dedi. Hakkı güldü, balın gözüymüşsün ha. Yusuf'a, hiç senden ummazdım. Hiç de fena karı değil dedi. Sonra anlattı. Balıkesir'den gelirken Susurluk'ta bir handa kahve içiyorlarmış. Bursa'dan Balıkesir'e giden bir kampanyaya rastlamışlar. Şundan bundan konuşurlarken Hakkı'nın Orhan Gazili olduğunu, şimdi de oraya gittiğini duyan bu karı, aman orada berber Yusuf vardır, tanır mısın demiş. Hakkı Yusuf'u kim bilmez deyince Yusuf'a benden çok selam et demiş. Adını da söylemeyip sen selam mı deyiver, o bilir demiş. Hakkı işin alayında hem anlatıyor hem gülüyordu. İkide bir Yusuf'un dizine vurup, yaman adammışsın Yusuf'a, karı durdu durdu sana selam etti. Kamyona binip tozun toprağın içinde kaçarken bile kafasını camdan uzatıp, aman Yusuf'a selamımı unutma diye bağırdı, diyordu. Yusuf sesini çıkarmadı. Ben Hakkı'nın tıraşını bitirinceye kadar bir yeryüzüne, bir gökyüzüne bakıp duruyordu. Hakkı'nın arkasından bir söz bile demeden çıktı. Dükkanına gidip kepenkleri indirdi, kapıyı kilitledi. Tekrar benim dükkanıma geldi. Anahtarı uzatıp, al emmioğlu, bu sende kalsın. Selamını aldım, gayrı buralarda duramam. Herhalde onu bulmalıyım dedi. Aman Yusuf, etme Yusuf demeye vakit kalmadan çekti gitti. İşte o gidiş. Birbirine doladığı uzun ve ince bacaklarını açtı, bana doğru uzattı. Kocaman ve ökçeleri basık ayakkabılarının burnu adeta diz kapaklarıma kadar geliyordu. Düşünceli bir tavırla başını sallayarak, çoluğu çocuğu ortada kaldı dedi. Bu kadar sene karşı be karşı esnaflık ettik. Aynı zanaatın ekmeğini yedik. Onlara bakmak bize düştü artık. Sonra gözlerini karşı dükkana dikti. Biraz düşündü. Hakikatleri olduğu gibi görmekten ve söylemekten hiçbir korkusu olmayan insanlara mahsus bir açıklıkla ilave etti. Hem Yusuf dükkanını kapatıp gidince onun müşterisi de bana kaldı. Çocuklarının nasibi bana devroldu. Onların nafakası boynumuza borçtur. Söyleyecek bir söz bulamayarak etrafıma bakındım. Otelin önünden gelen motor sesleri otobüsün geçmeye başladığını haber veriyordu. Acele tıraş parasını vererek sokağa fırladım. İçimde tuhaf bir utanma vardı. Güzel bir manzara için bir günlük itiyadımı değiştirmek, bir gecelik rahatımı veda etmek, bana kaybedilmiş bir alışveriş gibi gelirken, bir kuru selamın arkasından başını alıp giden Yusuf'u ve onun içinde kim bilir ne dünyalar yaşayan saçsız başını düşünüyordum. Dört elle sarıldığımız birçok kıymetlerin uğrunda sahici bir insan gibi kalbimiz ve kafamızla yaşamayı feda ettiğimiz binlerce sözde mühim şeylerin ne kadar kolay fırlatılıp atılabileceğini bana öğreten Yusuf. Benden de sana selam olsun. 1940. Bir mesleğin başlangıcı. Gece yarısından 2 saat kadar sonra trenimiz Sivas'a geldi. Ankara ile Kayseri arasında bizi adam akıllı bunaltan sıcağı, mukabil Sivas'a yaklaştıkça ve gece ilerledikçe hatırı sayılır derecede sert bir soğukla karşılaşmıştık. Arkadaşımla birlikte ceketlerimizin yakasını kaldırarak istasyon büfesine girdik, birer çay istedik. İçerisi nefesten ve sigara dumanından buğulanmıştı, bütün masalar doluydu. Başlarını masanın muşambasına koyup uyuyanlar veya bizim gibi yer bulamayıp ayakta zeytinyağlı biber dolması yiyenler vardı. Ankara, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'dan gelen ve bu istikametlere giden trenlerin hareket ve muvasalat zamanları gece yarısından sonra saat 1 ile 3 arasında tesadüf ettiği için bu saatlerde Sivas istasyonu binanın dışını kaplayan derin sükunetle büyük bir tezat halindeydi. Arabacılar kaybettikleri müşterilerini tren kalkıverir de paramı alamam korkusuyla peronun dört tarafına koşup arıyorlar, askeri mektep talebeleri başörtülü anneleriyle vedalaşıyorlar, yer yer dizilmiş bavulların kenarında atkılara sarılmış küçük çocuklar uyukluyor ve vızıldıyorlar. İstasyonun henüz parke döşenmemiş toprak ve karanlık kısmında köylüler heybelerinin ve sepetlerinin arasında çömelip oturuyorlardı. İstasyonun önü karanlıktı. Atlarının renk ve şeklini, arabacısının yüzünü görmeden bir faytona atlardı. Şimdi ismini hatırlayamadığım fakat herhalde Palaslık'la alakası olan han bozması bir otelin önünde durduk. Bize gösterilen odada verilen kati teminata ve insanı sersem eden filit kokusuna rağmen tahta kurularından uyumak mümkün olmayacağını tecrübelerimle biliyordum. Bir tek ümidim ayakta duramayacağı kadar yorgun oluşumdu. Arkadaşım halkıyat teknikleri yapmak, hikaye ve şiir toplamak için seyahate çıkmış genç bir alimdi. Kayseri'den trene binmiş, artık sıkılmaya başladığım yalnız yolculuğun hiç olmazsa bir kısmına iştirak edeceği için beni pek sevindirmişti. Gözlüklerinin arkasında biraz mahcup bir hal ile etrafı süzen gözleri tesadüf ettikleri cansız eşyadan bile rivayet toplamak istiyormuş gibi meraklı ve sorucuydu. Bizi muslukların yerini gösteren, yastıkların kirli tarafını el çabukluğu ile alta çevirip, meydana çıkan tarafın daha berbat olduğunu görünce pişkin bir gülüşle yüzümüze bakan otel hizmetkarını derhal sorguya çekti. Aşık kahvelerinin yerlerini, meşhur saz şairleri bulunan köylerin isimlerini öğrendi. Hatta bir aralık uyku sersemi adama oturtup Bey Börek veya Köroğlu masallarının Sivas rivayetini söyletmeye kalkacak diye korktum. Bir bahaneyle delikanlıyı savdım. Uyandığımız zaman güneş basma perdeleri vurmuştu. Derhal pencereye koştum. Gecenin karanlığında girip kirli yatağına yattığım bu Anadolu otel odalarının penceresinden baktığım zaman tesadüf edeceğim meçhul manzaranın merakını daha yatmadan duymaya başlarım. Önüme bazen kavak ve erik ağaçlarıyla dolu bir bahçe, bazen yıkılmak üzere bulunan kerpiç bir duvarla çevrilmiş bir mezbele, bazen de heykelli ve mini mini ağaçlı bir hükümet meydanı çıkar. Bu sefer gördüğüm vitrininde birkaç bayat patlıcan, yeşil biber ve büyük bir buzdolabı teşhir edilen lüks bir lokantaydı. Hemen perdeleri kapattım. Sokağa çıkar çıkmaz arkadaşımdan ayrıldım. O aşık kahvelerini dolaşmaya ve Sivas'ta halkıyatla meşgul birkaç meraklıyı aramaya gitti. Ben şehri gezdim. Akşam üzeri kenar mahallelerden birinde karşılaştık. Yanında yerli bir zat ile acele acele gidiyordu. ''Koca Recep isminde biri varmış, onu arıyoruz.'' dedi. ''Saz şair mi? Hayır. Ne yapacaksınız? Bize karı buluverecek.'' Biraz hayretle fakat daha ziyade inanmayan bir gülüşle yüzüne baktım. O da gülümsüyordu. Bu taraklarda hiç bizi olmayan arkadaşımın birdenbire hovardalığa kalkmış olmasına ihtimal verilemezdi. Nitekim izah etti. ''Düğünlerde ve bazı eğlencelerde kadınlar tarafından söylenen şarkıları bir türlü toplayamıyorum. Aile kadınlarını çağırıp söyletmeye imkan yok. Ötekilerin de yolunu pek bilmiyorum.'' Arkadaşım bu koca Recep'e salık verdi. Birkaç sesi güzel ve çok şarkı bilen kadın buldurmak istiyoruz. Bu bahane dedim. Şunun doğrusunu söylesene, düpedüz avrat oynatacaksınız. İçki falan da var mı? Sivaslı zat, onsuz olur mu canım, dedi. İşin ilmi tarafından ziyade bu cihetin onu alakalandırdığı pek belliydi. Koca Recep'i bulup kadınları temin ettikten sonra beni gelip otelden almayı kararlaştırdılar. Ayrıldık. Otelin altındaki kahvede bir düzineye yakın çay ve gazoz içerek ve 3 gün evvelki gazeteleri karıştırarak 2 saat bekledim. Nihayet arkadaşım geldi. Hadi, hadi kadınlar bekliyorlardır, çabuk, dedi. Dışarı çıktık. Sokakta kimseler yoktu. Hani? Burada olur mu yahu? Şehrin dışında, arabalarda. Tereddüt ettim. Nereye gidiyoruz? Paşa fabrikasına. Orası ağaçlık ve sulakmış. Güzel bir yer olduğunu söylüyorlar. Güldüm. Görüyorum ki manzaranın letafetiyle de alakadarsın. Bu iş yalnız ilmi bir tetkike benzemiyor. Allah versin. Kadınlar nasıl? Görürsün. Bu sözü adeta tehdit eder gibi söylemişti. Şehrin dışında karanlıkta birkaç arabanın beklediğini fark ettim. En arkadakini atladık, yola düzüldük. Arabada benden ve arkadaşımdan başka 2 kişi daha vardı. Biri akşam üzeri gördüğüm yerli zat, diğeri kır sakallı, 50'lik bir adamdı. Elini göğsüne koyarak derin bir sesle merhaba dedi. Ve bir daha bizimle meşgul olmadı. Karanlıkta güçlükle seçtiğim hatları ciddi, düşünceli bir çehreyi ifşa ediyordu. Sakalı muntazam ve kısa kesilmişti. Bol yakalı ve sedef düğmeli mintanı ve büyük aba ceketiyle daha ziyade bir mahalle imamına benzeyen bu adamın böyle bir eğlenceye iştirak etmesini garip buldum. Sivaslı zatın bir aralık ona Koca Recep diye hitap ettiğini duyunca hayretim büsbütün arttı. Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde oturak ailem yapmak isteyenlere avrat buluveren, gizli umumi kadınların tellallığını yapan birçok adamlar tanımıştım. Fakat şu karşında bir halk filozofu, bir köy muhtarı vakariyle oturan nur yüzlü adam bunlardan biri olabilir miydi? Karşımda oturan ihtiyarı yakından tetkik etmek için eğildim. Fakat önümüzdeki arabaların çıkardığı toz bulutları karanlıkla birleştiği için hiçbir şey göremedim. Gittiğimiz yerde derhal rakı sofrası kuruldu. Kadınlar arkadaşımın görürsün dediği kadar da varmış. Yaşlı ve harap çehreleri, gümüş mecidiye büyüklüğünde kırmızı damgalı yanakları, rastlıklı çatık kaşları, katmer katmer buruşuk boyunları ile zavallı bir manzara arz ediyorlardı. Fakat sazlarla beraber şarkı söylemeye başlayınca seslerindeki garip bir hüzün, Orta Anadolu havalarına daha cana yakın bir eda veren o tatlı çatlıklık, suratlarının korkunç mahiyetini gözlerimden sildi. Koca Recep bir kenarda oturmuş, etrafla hiç alakası yokmuş gibi önüne bakarak ağır ağır rakı içiyordu. Etrafındakilerin ona karşı gösterdikleri hürmete benzeyen bir çekingenlik büsbütün merakımı artırdı. Bütün gece gözlerimi kendisinden ayıramadım. Zaman zaman kalkıp etrafında dolaştım. Yanına oturdum fakat bir türlü söz açamadım. Kadınlar bile rakıyı ilk defa ona uzatıyorlar, karşısında başlarını öne eğerek bekliyorlardı. Nihayet belki de içkinin verdiği bir cesaretle tam yanı başına oturarak... nasılsın bakalım Recep ağa, dedim. Yüzüme bakmadan cevap verdi. Çok şükür. Bir müddet durdum, sonra saçmaladım. Bu kadınlar da pek kart şeyler. Sonra derhal tahsis ettim. Fakat sesleri fena değil, ustaca okuyorlar. Gözlerini bana çevirdi. Uzun, kır kaşlarının altındaki açık kahverengi gözleri sakin ve lakayttı. Ustadırlar, dedi. Bilmedikleri hava yoktur. Efendi yazacakmış dediler de onun için bunları getirttim. Kadınların burnunun dibine sokulup gözlerinin içine bakarak defterini dolduran, ara sıra onlardan birini kenara çekip yavaş sesle yazdıklarını kontrol eden arkadaşımı gösterdi. Sonra tekrar yüzüme baktı. Genç avratlar da var. İstersen bir akşam da onları getiririz. Kendileri de güzeldir, oyunları da, dedi. Bir türlü sormak istediğim şeyi soramıyor, kekeliyordum. Nihayet dudaklarımdan manasız bir söz daha fırladı. Sen ne iş yaparsın Recep ağa, dedim. Hayretle beni süzdü. Aptal bu herif demek istediği belliydi. Görmüyor musun ne iş yaptığımı, dedi. İlle bunun adını söylemek mi gerek? Mahcup mahcup önüme baktım. Başımı kaldırdığım zaman Recep'in beni hala süzmekte olduğunu gördüm. Bu sefer bakışlarında benim merakımı, hayretimi iyice anlayan bir gülümseme görür gibi oldum. Hakikaten bu gülüş biraz sonra bütün yüzüne yayıldı. Ona hem masum hem kurnaz bir çocuk çehresi gibi tatlı bir hal verdi. Bu işi bana yakıştıramadın değil mi, diye sordu. Başımı terslik makamında öyle süratle salladım ki adam tekrar ve daha çok güldü. Sonra ciddileşerek uzun zaman önüne baktı. Ben de bir şey soramıyor, sarhoş oldukları için artık istenilen şarkıyı söylemeyen ve keyiflerine göre bağırıp oyuna kalkan kadınlara bakıyordum. Arkadaşım da yazmaktan yorulmuş, sırtını bir ağaca verip ayaklarını uzatarak gözlüklerin arkasından etrafı seyre dağılmıştı. Serin bir rüzgar etrafımızdaki birçok derelerin ve şelalelerin sesini iri ağaçların yaprak hışırtısıyla karıştırıyor ve uzaklara götürüyordu. Karanlık fakat berrak gökyüzünde yıldızların sayısı 5-10 misli artmış ve gök kubbesi üstümüze doğru bir hayli alçalmış görünüyordu. Bir aralık Recep ile tekrar göz göze geldik. O birkaç saniye evvel kesilmiş bir mükemmellemeye devam eder gibiydi. Biz bu işe kabadalılık yüzünden başladık dedi. Ne demek istediğini iyi anlayamadığım için yüzüme baktım. Allah inandırsın böyle dedi. Sonra ikide bir de sessiz gülüşlerle sözünü keserek kısaca anlattı. Gençliğimde ben bu yakaların en kabadayı, en gözü pek hovardasıydım. Hatırımı saymayan delikanlı yoktu. Babamdan kalma 5-10 kuruş da vardı, kimseye muhtaç değildim. Arkadaşlar sağ olsun, hiçbir eğlenceyi bensiz yapmak istemezlerdi. Sen olmayınca tadı çıkmıyor derlerdi. Sonra ortalığı yıldırmış olduğum için şurada burada saklı karıları bensiz alıp getiremezlerdi. Zorlu bir efenin yanındaki avradı sürüyüp almak için hep beraber gider, lüzum olursa tabancaya, bıçağa sarılır, evelallah boş dönmezdik. Sonraları namımız öyle bir yayıldı ki hangi avratın kapısına dayansam gelmem demez olmuştu. Ama yalnız bana, işte oğlum meğer bu kabadayılık bizim için başlangıçmış, benim haberim yoktu, şimdi anlıyorum. Bir eğlence yapsak, bir avrat oynatmaya kalksak hemen arkadaşlar bana gelirler. Aman Recep, kurbanın olalım, bu kahpeyi senden başkası süreyemez derlerdi. Bu laftan gönlüme de hiçbir kötülük gelmezdi ya, ne olacak, arkadaş hatırı için olduktan sonra. Ama yavaş yavaş bizim babadan kalma mallarda hovardalıkta eriyip gitmeye başladı. Arkadaşlardan gizimiz yok ki. Bir gün bana aman Recep dediler, bu iş böyle gitmez. Aklına bir kötülük gelmesin ama senin yaptığın doğru değil. Hem yoruluyorsun hem de araba parasını, getirdiğin avradın masrafını sen çekiyorsun. Hiç olmazsa araba parasını biz verelim. Bunda ne var, pekala dedim. Bir zamanlar böyle gitti. Bize geçirecek kadar bile mal kalmadı. Avrat oynamaya filan gitmez oldum. Arkadaşlar yine geldiler. Sen olmadan bu iş olmuyor. Senden daha zorlu kabadayı aramızda yok. Bizi boşlama dediler. Fakat bu sefer avradın masrafını da bize verdirmez oldular. Yavaş yavaş eğlencenin masrafını görürken de benden para almadılar. Ben de aman illa masrafa katışacağım diyecek halde değildim. Derken günün birinde işi açığa vurdular. Uzun etme koca Recep dediler. Sen olmazsan biz avrat bulamayacağız. Arkadaşlık namına sen bu işi yapıyorsun. Ama kendi işinden gücünden oluyorsun. Bak malını mülkünü bu yolda yedin. Al şunu bakalım, aramızda topladık. Bunu deyip elime birkaç kayme sıkıştırdılar. Ama bundan sonra da halleri tavırları bir değişiverdi. Artık 3-5 kağıdı cebine koyan koca Recep bana falan avratı getiriver diye yanaşmaya başladı. İşte böyle. Birdenbire sustu. Hikayesini yarıda bırakmış gibi bir hali vardı. Önüne bakıyordu. Peki sonra dedim. Yüzüme tekrar dalgın dalgın baktı. Ne sonrası dedi. Sonrası işte gördüğün gibi olduk. Arkadaşım yerinden kalkmış bana doğru geliyordu. Birkaç kişi her biri bir yanda sızıp kalmış olan karıları arabalara yüklemeye çalışıyordu. Hava adam akıllı serinlemişti. Biz de doğrulduk. Recep Ağa sakalını karıştırarak önden gidiyordu. Arabada da hiç konuşmadık. Yalnız şehrin kenarında inip birbirimizden ayrıldığımız sırada yanıma geldi. Tavrı o kadar ciddi ve düşünceliydi ki hikayesini devam edecek sandım ve bekledim. Fakat o, lüzumum olacak olursa beni İsmail'in kahvesinde ararsın dedi ve omuzları dik başı önünde evinin yolunu tuttu. 1940. Bir konferans. Büyük şehirlerimizden birine yakın bir köyde yeni bir yatılı okul açılıyordu. Açış törenini marif müdürü, müfettişler, şehrin mühimce adamları ve köycüler bir kafile halinde otomobillerle gittiler. Köy halkı bu golf pantolonlu, kasketli, kara gözlüklü, boyunları fotoğraf makineli kalabalığı yolun iki yanına dizilerek derin bir sükutla karşıladı. Gelenler derhal yeni yapılan okulun önündeki meydanda toplandılar. Henüz kapatılmamış kireç kuyularının, inşaattan sökülmüş tahtaların, kum ve çakıl yığınlarının etrafında geniş bir halka oldular. Bunların arkasında herhalde tahsil çağında oldukları için köyün küçük yaşlı sakinleri birikmişti. Asıl köylüden civar damlardan bakan birkaç kadından başka kimse görünmüyordu. Gelenler birbiri arkasında birçok nutuklar verdiler. Atadan dev adımlardan, köylerin nurlanmasından bahsettiler ve alkışlandılar. Sıra okulun gezilmesine geldi. Misafirler henüz badana kokan binanın içini dolaştılar. Marif müdürü davetlileri binanın şurasında burasında görülen sıva dökükleri çatlaklar hakkında izahat verdi. Henüz kati tesellimin yapılmadığını, bütün bu kusurların müteahhide tamir ettirilmesine çalışıldığını söyledi. Efendim diyordu. Nafıa mühendislerine meram anlatamıyoruz. Bakın, koridorlara düşen bir harkeler daha okul açılmadan yerinden oynamaya başladı. Kontrole gelen mühendisler amele fazla gezindiği için böyle olmuştur. Müteahhidin kabahati yok diye rapor verdiler. Yarın talebe bunların üzerinden uçarak gidecek değil ya, onlar da gezinecek, koşacak. Bu müteahhitlerle başa çıkamıyoruz efendim. Misafirler köy ve civarında 5-10 dakika içinde iyice gezip dolaştılar. Köycüler yolda ve kahvede rastladıkları bazı köylülerle lafa girişmek teşebbüsünde bulundular. Aralarında köycülük tahsili için Paraguay'a gidip senelerce kalmış biri vardı. Sesini tatlılaştırıp yumuşatarak türlü şeyler soruyor, hiçbir şey ifade etmeyen kısa cevaplar alıyordu. Bütün gayretlere rağmen konuşmalar birkaç sual ve cevaptan ileri gidemedi. Soran karşısındakinin acaba ne diye bu kadar her şeyden habersiz, vurdum duymaz olduğunu, sorulan ise ötekinin neden böyle ipe sapa gelmez şeyler sorduğunu düşünerek birbirinden ayrıldılar. Bu aralık şehirden gelenlerin arasında bulunan bir iktisatçı, köylüye daha faydalı olmak isteğiyle kooperatifçilik alanındaki bilgilerini kullanmayı akıl etti. Marif müdürüne ve köye beraber gelmiş olan nahiye müdürüne tam fırsattır, şunlara kooperatifçilik hakkında bir konferans vereyim dedi. Kendisi memleketi sadece bu nevi şirketlerin yükselteceğine inanmıştı. Böyle bir teklifi kabul etmemeye imkan yoktu. Herkes pek güzel olur, biz de istifade ederiz diye samimi fikrini beyan etti. Yalnız konferansı asıl dinleyecek olanların mütalası alınmadı. Köyde adam dolaştırılarak halk yeni okulun boş sınıflarından birine toplandı. Hatip duvarın dibinde yerini alarak boynunu ileri geri uzattı. Mendilini çıkarıp gözünün camları arkasındaki çipil gözlerini sildi. Köylüler henüz pek kurumamış olan çimento döşemenin üzerine oturmuşlar, şehirliler de sağ ve soldaki duvarların kenarına dizilmişlerdi. İktisatçı sözüne başlamadan evvel dinleyicilere üst üste birkaç defa "Aman, sözlerimde anlamadığınız bir yer olursa hemen sorun," diye ihtar etti. Ondan sonra kooperatifçiliğin kısa bir tarihçesini yaptı ve tam 45 dakika hiç durmadan sözüne devam etti. Ara sıra dinleyicilerin yüzüne şüpheyle bakarak "Nasıl, anlıyor musunuz?" diye soruyor. Köylülerin "Evet" makamında başlarını salladıklarını, bazılarının "Anladık, anladık" dediklerini görüp işitince emniyetle sözüne devam ediyordu.